Ayrım 4, sayfa 45. Bir nesil hazırlanıyor. İttihat ve Terakki'nin Edirne Teşkilatı'nın çalışmaları üstünde elimizde hatıralar, etrafta bilgiler olmaması bir eksikliktir. Üyeleri ve idarecileri de tam bilmiyoruz. Fakat mesela Kurmay Yüzbaşı Kazım Karabekir bu merkezin üyelerindendi. İnönü o günlere ait ruh halini şöyle nakletmektedir. Makedonya'dan aldığımız haberler bizi meşgul ediyordu. Garip bir ruh haleti, taşkın bir surette ruhlarımızı istila etmişti. Vaziyeti hazmetmek bizim için mümkün olmuyordu. Odalarımızda toplandığımız zaman, subay arkadaşlarımızda toplandığımız zaman subay arkadaşlarla vaziyeti tetkik ederdik. Sanki devleti müdafasının ve yüksek siyasetini ilgilendiren bu konuların mesulüymüşüz ve çareleri bizim elimizdeymiş gibi meşgul olurduk. Bu cümleler üstünde durulmaya değer. Hele son cümleyi ancak kendilerinde geleceği kapsayan bir misyon, bir aksiyon ön sesi duyan soy insanlar söyleyebilirler. Nitekim aynı yıl, belki de aynı günlerde Mustafa Kemal Selanik'te Beyaz Kule gazinolarında arkadaşlarını etrafında topladığı zaman geleceğe ait hizmetlerini böyle bir ön sezi ve böyle bir nefse inanışla haber verirdi. Hülasa devrilme günleri artık yaklaşan Abdülhamit rejiminin altında bir genç subaylar nesli yetişiyordu. Bu nesil tedirgindi ve tarih onu vazifeye çağırırsa bu nesil bu davete ürkmeden ses verebilirdi. Nitekim öyle de oldu. Yüzbaşı İsmet'in hakiki bir ihtilacıyla tanışması da o günlere rastlar. Yüzbaşı İsmet'i bir defasında Edirne ordusundan terhis edilen bir erler kafilesini Edirne'den İzmir'e sevke memur ettiler. Yola çıkarken gizli cemiyet ona İzmir'de kendisini oradaki cemiyet teşkilatının bulacağını da bildirmişti. Nitekim İzmir'de Süleyman Askeri Bey ile karşılaştı. Süleyman Askeri, Mustafa Kemal'in de Selanik'ten cemiyet, fikir ve hareket arkadaşıydı. Birinci Dünya Harbi'nde Irak cephesinde öldü. İnönü'ye göre ölünceye kadar ateşli ve hareketli bir insan olarak kalan ve İttihat ve Terakki'nin Selanik'teki öncülerinden olan Süleyman Askeri, İsmet Bey'e kendisini önemli bir şahsiyete tanıştıracağını söyledi. İzmir'deki gizli hazırlıklar hakkında da bilgiler verdi. İsmet Bey'in bir gece bir kenar mahallede küçük bir dükkanın üstündeki bir odada tanıştırıldığı bu şahsiyet Tütüncü Yakup Ağa'ydı ve İzmir'de o küçük tütüncü dükkanını işletiyordu. Tütüncü Yakup Ağa, İttihat ve Terakki'nin kurucularından ve daha 1889'daki kuruluş devresinde cemiyetin Paris Teşkilatı'nda merkez üyesi ve İstanbul Teşkilatı'nın da temsilcisi olan Doktor Nazım Bey'di. İstanbul Tıbbiyesi'nde cemiyetin ilk çekirdeği 1889 Mayıs'ının 21'inde meydana getirilmişti. Doktor Nazım askeri tıbbiyedendi. Paris'e kaçtı. Orada ve 1889'da kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi ve en aktif üyelerden biri oldu. 1908 ihtilalinden önce gizlice ve hoca kıyafetinde Selanik'e geldi. Sonra İzmir'e geçerek orada cahil bir göçmen haline gelerek bir tütüncü dükkanı açtı. Bilhassa subaylar arasında çalıştı. 1908 ihtilali patlak verince Abdülhamid'in İzmir'den Selanik üzerine sevk ettiği askeri birliklerin arasında katılmak yolunu buldu ve bu askerler Selanik'e çıkınca diğer ihtilalcilerin üzerine yürümek arzusunu göstermediler. Saray bunun üzerine büsbütün yılarak meşrutiyetin ilanına ve kanuni esasinin iadesine yanaşmak zorunda kaldı. Doktor Nazım, İttihat ve Terakki Cemiyeti Umumi Merkez Heyet üyesiydi. İhtilalden sonra 1 Aralık Anadolu Vilayetleri Umumi Müfettişi yahut Umumi Valisi olarak İzmir'e çıktı. Birinci Dünya Harbi sırasında faaliyetleri biraz karanlıktır. Partinin terör kolunu işletenlerden biri oldu. Mütarekede Avrupa ve Rusya'ya kaçtı. 1927'de Atatürk'e karşı yapılan suikast ile ilgili görüldü ve İstiklal Mahkemesi kararıyla Ankara'da asıldı. Doktor Nazım'ın hayat hikayesi ve Moskova'daki durumu Suyu Arayan Adam isimli eserimin Başarılamayan İnkılap başlıklı bahsinde verilmiştir. Şevket Süreyya Aydemir. Bu teşekkül tarafından yurt dışına gönderildi. Paris'teki merkezle birleşti. 1907'ye kadar orada çalıştı. 27 Eylül 1907'de ve bir hoca kıyafetinde gizli olarak Selanik'e geldi. Selanik Merkezi ile Paris Teşkilatı'nın birliğini sağladı. Sonra İzmir'e geçerek bir küçük tütüncü dükkanı açtı. Bilhassa subaylar arasında çalışmaya başladı. Doktor Nazım'ın oradaki hareketli çalışmaları Yüzbaşı İsmet Bey'in üstünde hayranlık uyandırdı. İsmet Bey'in dönüş yolu Selanik'ten geçecekti. Selanik gizli cemiyeti merkeziydi. Selanik'te İsmet Bey kendisinin İttihat ve Terakki'ye girmesine delalet eden arkadaşı Fethi Bey ile buluştu. İşte o günlerde Mustafa Kemal'le fakat artık yalnız Erkan-ı Harbiye Mektebi'nden şöyle böyle tanışan iki kişi gibi değil, aynı gizli cemiyetin gelecekte bir şeylere hazırlanan iki ihtilacı üyesi olarak karşılaştı ve konuştu. Öyle anlaşılıyor ki bu seyahat ve karşılaşmalar 1907'nin sonlarına doğru olmalıdır. İnönü Selanik'teki günlerini şöyle nakleder. Selanik'e geldiğim zaman kendimi büsbütün başka bir muhitte buldum. Tanıdığım kurmay subayları ve adlarını işittiğim topçu subayları hepsi bana yakın dostluk gösterdiler. Selanik'te kaldığım birkaç gün içinde ordu erkanı harbiyesinden kıta merkezlerine kadar gece gündüz her tarafı dolaştım. Herkes yalnız bir fikirle meşguldü. Balkan devletlerinin hırsları ve büyük devletlerin baskıları aşikar birer tehlikeydi. Sarayın mahdut adamları tehlikeyle hiç kaygılanmıyorlardı. Durum bütün Rumeli'nde aynıydı. Fethi Bey'le hemen hep beraberdik ve Atatürk'le çok görüştük. Kendisini Selanik'te gördüğüm zaman şahsiyetinin arkadaşları ve muhiti içinde iyice belirmiş olduğunu anlıyordum. Atatürk'le erkan-ı harbiye sınıflarında görüştüğümüz olurdu. Ama aramızda 2 sene vardı. Bu mesafe mektep hesabıyla iyice geniştir. Daha mektepteyken Atatürk sınıflar arasında dikkati çeken, hususi halleri ve tavırları olan bir şahsiyet tesiri yapardı. Kendisini Selanik'te gördüğüm zaman şahsiyetinin arkadaşları ve muhiti içinde iyice belirmiş olduğunu anlıyordum. Yaratılıştan hevesli ve istidatlı olduğu bir taraf vardır. Mutlaka birkaç kişi, yani bir cemiyet içinde bulunmayı, o cemiyette konuşmayı arayan tabiatı belliydi. Bu mizaç muhitinde daima kabul ve tehalük görmemiştir. Fevkaladelik şundadır ki, konuşmasından ve tesirinden uzak kalmak isteyenler de nihayet o tesire kapılmışlar, ondan zevk almışlardır. Anlaşılıyordu ki gelecekte büyük işler başında bulunmak istidadı, Atatürk'te cemiyet içinde yaşamak ve toplayıcı, tesir edici vasıflar sahibi olmak şeklinde belirmiştir. Ordu erkanı harbiyesinden Cemal Bey'le de, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, hem dairede hem toplandığımız evlerde görüştük. Beni Talat Bey'le de tanıştırdılar. Talat Paşa, sadrazam, hepsi çok nazik, teşvikçi ve cesaretliydiler. Akis Dergisi, 7 Mart 1959, İnönü'nden naklen. İnönü bu arada Enver Bey'den de bahseder. Enver Paşa, binbaşı Enver Bey olarak oradaki çalışmalarından dolayı herkesin saygılı dilindeydi. Hülasa yüzbaşı İsmet Bey, gizli ihtilal cemiyetinin artık yalnız içinde değil, ortasındaydı. Bu arada bir gün gelip kendisinin şefi ve önderi olacağı bir şahsiyeti, yani kol ağası, ön yüzbaşı Mustafa Kemal'i de Selanik'te daha yakından tanımış bulunuyordu. Edirne'ye dönünce arkadaşları onu heyecanla karşıladılar. Çok hareketli bir muhitten getirdiği görgüleri ve duyguları onlara düzene koyup anlatmaya çalıştı. Yaşadığı ve işittiği şeyler İstanbul'da ve Edirne'de açığa vurulamayacak kadar taşkındı. Üçüncü ordu çok uyanıktı. İçeride ve dışarıda olan her şeyi biliyordu. Her şeyin çaresi de bir ihtilalle kanuni esasinin ilanı olarak görülüyordu. Bunda bütün cemiyet mensupları birlikti ve nihayet bir gün her derde deva sayılan bu güneş de ufuktan doğdu. İhtilal. 6-7 Temmuz 1907 günlerinde Rusya'nın Baltık kıyılarına düşen Estonya'nın Reval şehrinde İngiliz kralı Edward 7 ile Rus çarı Nikola 2 buluştular. Bu buluşma siyasi tarihe Reval mülakatı olarak geçmiştir. Mülakattan sonra Avrupa basını konuşmaların tahmin edilen konuları ve doğurabileceği neticeler üzerinde tartışıyordu. Bütün bu konuşmaların yankılarından en tedirgin olanlar bilhassa Selanik ve Makedonya'da merkezleşen gizli Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileriydi. Kaygılar yaygın ve derindi. Olayların gelişmeleri bu kaygılara hak verecek gibi görünüyordu. Rusya ve İngiltere 19. yüzyıldan ve Rusların Asya'da yayılışıyla İngilizlerin Hindistan'daki yerleşmelerinden doğan büyük anlaşmazlıkları 1907'de Pamir Yaylası hakkında bir uzlaşmaya varmak suretiyle halletmişlerdi. Bir kenara Çin topraklarına dayanmak üzere harita üzerinde araya sokulan bir Afganistan şeridiyle Ruslar ve İngilizler bu yaylada artık karşı karşıya değildiler. Ondan sonra her iki devlet gözlerini rahatça Avrupa'ya çevirebilirlerdi. Avrupa'da ise en önemli mesele Osmanlı İmparatorluğu'nun bilhassa Balkanlardaki durumuydu. Sonra her iki devlet Almanya'nın Türkiye üstünde bir nevi nüfus ve himaye sistemi kurmakta olmasından endişedeydiler. Gerçi Almanya yakın tarihin hiçbir devrinde Türkiye'yi anlayamadı. Ama Abdülhamid'in son devrinde İstanbul'u ve Suriye'yi ziyaret eden Alman İmparatoru Wilhelm II, Türkiye'nin bir nevi koruyucusu gibi konuşmuştu. Haydarpaşa Bağdat Demiryolu hattı üstünde imtiyazlar elde etmişti. Hint denizine çıkmak meyilleri göstermişti. Ordunun da iyi kötü İslam'da Almanya teşebbüsü elinde tutuyordu. Rusya için Türkiye zaten bir hasta adamdı. Türkiye için söylenilen hasta adam sözü Rusya çarı Nikola I'dir. Fakat bu söz ondan sonra şak meselelerinde Osmanlı Türkiye'si için adeta bir terim halinde siyasi, tarihi edebiyata karışmıştır. Bu sözüm 1854'te Türkiye'nin ilk defa bir takım Avrupalı müttefiklerle beraber yürüttüğü Sivastopol Harbi öncesine varan bir hikayesi vardır. 9 Ocak 1833'te Rus Grand Düşesi Helena, Petersburg'daki Leningrad Sarayı'nda bir suvari tertip etmiş ve buna İmparator Nikola'yı da davet etmişti. İşte bu suvaride İmparator bir ara İngiliz elçisi Sir Hamilton Seymour'u bir kenara çekerek tahta geçtiği 1821'den beri kafasında yaşattığı bir gayesini şöyle açıklamıştı. Türkiye işleri pek karışıktır. Bu memleket kendi kendine parçalanıyor. Düşüşü çok büyük ve felaketli olacaktır. İngiltere ile Rusya'nın bu mesele üzerinde tam bir anlaşmaya varmaları ve birinin ötekine haber vermeden tek bir adım atmamaları lazımdır. İngiliz sefiri güya anlamamazlıktan gelip lütfen aydınlatılmasını rica edince de şöyle konuştu. Bakınız, kollarımızın arasında hasta, çok ağır hasta bir adam var. Hasta adamın yaşamasını hepimiz istiyoruz. Ben de emin olunuz, sizin kadar onun yaşamasını istiyorum. Ancak ansızın kollarımızda ölüvermesi bir Avrupa harbine sebep olabilir. Bu karışıklık esnasında İngiltere İstanbul'a yerleşmek isterse buna göz yummayacağımızı şimdiden açıkça söyleyebilirim. Ben de İstanbul'u işgal etmeyi düşünüyorum. Fikirlerimi İngiltere'ye bildiriniz. İngiliz sefirinin o gece bir takım diplomatik nezaket sözleriyle karşıladığı bu tebliğdeki hasta adam tabiri ondan sonra ve sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu için diplomasi dilinde ve yakın tarihin gelişmelerinde adeta bir terim oldu. Ve ancak paylaşılması gerekirdi. Yoksa bu hasta adam onların kolları arasında ölebilirdi. Bu netice ise bin bir çeşit meselelere yol açabilirdi. Rumeli'deki İttihat ve Terakki önderleri bu gelişmeleri çok yakın ve neticeyi belki de bir gün meselesi gibi görerek telaşa düşmüşler, harekete karar vermişlerdi. Nihayet ilk fiili hareket 1908 ihtilalinin iki büyük şöhretinden biri olan Resneli Kolağası, ön yüzbaşı Niyazi Bey'in 6 Temmuz 1908'de maiyetine aldığı birliğiyle dağa çıkarak halkı ihtilale davet etmesiyle başladı. Bunu Hürriyet'in diğer kahramanı Binbaşı Enver Bey'in Selanik'ten ayrılarak Makedonya'da ve demiryolu üstündeki şehirlerde fiilen isyan bayrağını açması takip etti. Ohri'li Binbaşı Eyüp Sabri, Enver Paşa'nın amcası Halil Bey gibi subaylar da dağa çekildiler. Abdülhamid'in inandığı Müşir, Mareşal Arnavut Şemsi Paşa isyancıların üzerine harekete geçmek teşebbüsündeyken Manastır Postanesi önünde İttihat ve Terakki'nin bir fedaisi olan Üsteğmen Atıf Bey tarafından öldürüldü. Onu başka öldürmeler de izledi. Artık ok yaydan çıkmıştı. Padişah Rumeli ordusuna güvenemezdi. Abdülhamid İzmir'den Selanik'e askeri birlikler sevkini emretti. Aralarına Doktor Nazım'ın da katıldığı ve subaylarının çoğu cemiyete kazanılmış olan bu birlikler Selanik'e çıkınca asi kuvvetler üzerine yürümediler. Saray son kozunda kaybettiğini anladı. Kendisine hem Selanik'te umumi müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa'dan hem kabinenin içinden kanuni esasiyenin yürürlüğe konmasından başka çare kalmadığını belirten telkinler de oldu. Abdülhamid bu tereddütler içinde bocalarken 23 Temmuz 1908'de Manastır'da İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi fiilen hürriyet ve meşrutiyeti ilan etti. Seçkin kurmaylardan Binbaşı Vehip Bey, Paşa, hükümet meydanında bir top arabasının üstüne çıkarak ağdalı bir Osmanlıca ile yazılmış olan hürriyet beyannamesini okudu ve şehir birden çalkandı. Aynı gün Selanik'te de hürriyet ilan edildi. Rumeli'de en teşkilatlı ve otoriter merkez aslında Manastır İttihat ve Terakki Umumi Merkezi'ydi. Bu teşekkülün başında daha sonra muhalefete geçen Albay Sadık Bey bulunuyordu. Selanik nispeten daha zayıftı ama bilhassa Enver Bey'in varlığı oranın fiilen umumi merkezliğini destekliyordu. Binbaşı Enver Bey Gevgeli kasabasında aynı surette hareket etti. Padişah ise Rumeli'den telgraflar yağıyordu. Nihayet saray teslim oldu ve Abdülhamid II meşrutiyet sisteminin iadesini, kanunu esasinin yürürlüğe konulmasına, mebusan meclis seçimlerini geçirmesine dair olan iradesinin bütün vilayetlere bildirilmesine muvaffakat etti. Bu konuda hatıralar çeşitli ve çatışmalıdır. Sadrazam Said Paşa, 4 ciltlik hatıratında sarayda son kararın alınışını kendi baskısına bağlar ve son sahneleri etrafıyla canlandırır. Gene sadrazamlardan ve aynı sahnelere katılan Kamil Paşa'nın ayan reisi Said Paşa'ya cevapları son karara padişahın rıza ve muvaffakati ile varıldığını bildirir. Hürriyetin ilanı bahsinde ve gene orijinal materyal olarak Niyazi Bey'in hatıratı, Hatıratı Niyazi çok ilgi çekici bir eserdir. Bu suretle de İstanbul ve Edirne'de de 23 Temmuz'da hürriyet ilan edildi. Diğer vilayetlerde buna ayak uydurdular. Bu suretle de bilhassa Rumeli şehirlerinde ve Edirne'de genç subayların çoğunluğu teşkil ettikleri İttihat ve Terakki gizli merkezleri açığa çıkarak mülki idareyi fiilen kontrolleri altına aldılar. Edirne'de Yüzbaşı İsmet Bey artık açığa vurulan Edirne merkezinin aktif ve bir nevi idareci üyesi olarak belirdi. Hülasa ihtilal muzaffer olmuştu ve ihtilalci artık söz sahibiydi. O günlerde İsmet Bey henüz 24 yaşında bulunuyordu. Zafer ve hayal kırıklığı. 23 Temmuz 1908'deki Genç Türkler Darbesi gerçekte bir ihtilal miydi? Yoksa şartların içeriden ve dışarıdan olgunlaşması ile Rumeli'den gelen kuvvetli bir askeri baskının tahakkuk ettirdiği bir hükümet darbesi miydi? Bunun üzerinde çok söz söylenebilir ama biz gene görüşü ihtilal üzerinde duralım. İlk netice şu oldu ki İhtilali yapanlar hükümetle yani iktidar organına katiyen müdahale etmediler. Gerçi kabine değişti ama yeni kabineyi padişah yine kendi eski vezirlerinden kurdu. Padişahın gerek Rumeli'de gerek Anadolu'da nüfuzu itibarı da sarsılmamış olarak kaldı. O gene tahtındaydı. İttihat ve Terakki'nin Selanik'teki genel merkezinin İstanbul'a gönderdiği ve başta Talat Bey'in bulunduğu küçük bir temsilciler grubu yeni sadrazamla oldukça çekingen temaslara girdi. Arada bir nevi siyasi kontrol yahut işbirliği münasebeti kuruldu. Ama kabineye kendi içinden yani gençler arasından tek bir temsilci bile veremedi. Bu arada Mebusan Meclisi seçimlerine geçildi. Bu mecliste başta Talat Bey olmak üzere bazı genç Türkler yer aldılar. Fakat dış gelişmeler daha hızlı yürüdü. Avusturya 1876'dan beri zaten işgali altında olan şeklen padişaha bağlı sayılan Bosna Hersek vilayetini resmen ilhak etti. Gene 1876'da kurulmuş olup kuzey kısmında daha müstakil, güney kısmında Şarki Rumeli vilayeti fiilen hakim ama bu kısmı şeklen padişaha sayılan Bulgaristan'ın prensi de derhal krallığını ilan etti. Güney Bulgaristan'ı resmen topraklarına kattı. Bir nevi milletler arası kontrol idaresi altında bulunan Girit Adası üzerinde de Yunan istekleri ve karışıklıklar başladı. Çok geçmeden Suriye'de, Yemen'de, Arnavutluk'ta ve Kilikya Ermenileri arasında isyan hareketleri alevlendi. Ordu da rahat değildi. Nitekim 7 Kasım 1908'de yüzbaşılıktan kol ağalığına, ön yüzbaşılığa terfi eden İsmet Bey'in bulunduğu 2. Ordu merkezinde ve ihtilalden hemen birkaç gün sonra bir askeri isyan patladı. Çarıklı kol ağası olarak şöhret ve nüfuz yapan bir alaylı subayın tahrikiyle olduğu anlaşılan bu ayaklanmada, Edirne ordu merkezindeki askerlerin tamamına yakın bir kısmı İstanbul'a gidip padişahı görmek ve onun hayat ve sıhhatinden emin olmak, onun bağlılıklarını sunmak davasına düştüler. Kışlalar boşaldı. Onbaşıların, çavuşları ve bir takım alaylı subayların başa geçtiği asker kafileleri Edirne istasyonuna koştular. Vagonlara dolup trenleri zorla İstanbul'a hareket ettirdiler. Padişah katına varıp ayak bastığı toprağa yüz sürdüler. Padişahın sıhhat ve selametini öğrenip sadakatlerini sunarak Edirne'ye döndüler. Ellerinde padişahlarının resimleri olduğu halde sokaklardan gösterilerle geçtiler. Kışlalarına döndüler. İnönü bu olaydan bahsederken şöyle yakınmıştır. O kadar heves ve emniyetle yetiştirdiğimiz askerlerin avuçlarımızdan su gibi akıp gittiklerini gördük. Ben Edirne'nin o günlerdeki karışıklığını kışlalardan gelip istasyona doğru akan karmaşık asker kalabalıklarını ve sonra bunların İstanbul'dan dönüşlerinde ellerinde padişahın resimleri hiç durmadan "Padişahım çok yaşa" haykırışları ile kışlalarına yürüyüşlerini çocukluk günlerimin dumanlı bir sahnesi olarak hatırlarım. İnönü'nün o günlerdeki ayaklanmayı anlatan sözlerini dinlerken kendi kendime soruyordum. Bir cahil çarıklı yüzbaşının peşine takılıp İstanbul'da padişaha koşanlar ya bir de o padişaha baş kaldıran genç subayları kışlaların önünde cezalandırmaya kalksalardı. 31 isyanı günlerinde İsmet Bey. Hülasa zemin pek sağlam görünmüyordu. Genç ihtilalcilerin önünde çetin davalar beliriyordu ve gelecek kim bilir nelere gebeydi. Gerçi bu askeri gösteriden sonra bazı tertipler alındı. Çarıklı kol ağası tevkif edilebildi. Ama orduda her dertten başka bir de alaylı mektepli meselesi vardı ki için için parlamak istidadındaydı. Bir gün alevlenebilirdi. Konuyu kısaca belirtmeliyiz. Kuruluş ve gelişmelerine daha önce kısaca değindiğimiz askeri eğitim müesseseleri, 3 milyon kilometre karelik bir alana yayılmış olan koca Osmanlı İmparatorluğu'nun ordu subay ihtiyacını karşılayamıyordu. Mesela 1891'de seraskerlik, harbi nezareti görevine getirilip 1908 ihtilaline kadar bu vazifede kalan Rıza Paşa, Hülasa-i Hatıratı'nda görevine başlayacağı zaman Harbiye Mektebi'nin yılda ancak 90-100 kadar mezun subay verdiğini nakleder. İmparatorluğunun 7 ordusuna yılda 100 subay. İhtilalden önce bu miktar gerçi biraz artmıştı ama gene yetersizdi. İşte bu subay eksikliğini Osmanlı ordu sistemi, erlikten gelen çavuş, baş çavuşları önce teğmen olarak subay rütbesine çıkarmak, sonra da terfi yoluyla bunlardan yüzbaşılar, binbaşılar, hatta yarbay, albay ve paşalar yaratmak suretiyle karşılıyordu. Bu paşaların içinde tek kelime okur yazar olmayanlar vardı. Mesela Abdülhamid'in en güvendiği hatta nefsinin muhafazasını emniyet ettiği generallerden Beşiktaş muhafızı Çankırlı Hasan Paşa yahut saray muhafızı tüfekçi Tahir Paşalar bir kelime okuma yazma bilmezlerdi. Ama şu da var ki orduda askerle asıl haşir neşir olan, onlarla düşüp kalkan, onlarla işli dışlı olanlar asıl bu alaylı subaylardı. Çünkü bunlar askerin içinden gelmişlerdi. Onların seviyesinde insanlardı ve mektepli subayları korkak, beceriksiz, tecrübesiz hatta bilgisiz sayabiliyorlardı. Memleketin en uzak, en ücra, yaşaması en çetin bölgelerinde de daha çok alaylı subaylar vazife görüyorlardı. 1908 hareketinden sonra bunlar kaynaşmaya başladılar. İlk hareket Edirne'de patladı ama arkası gelebilirdi. Onun için Selanik merkezi bir takım tertipler almaya başladı. Evvela Rumeli'nin bilhassa çete alplerinde pişmiş, en disiplinli ve hemen hemen hepsi de mektepli subaylar idaresinde olan güvenilir avcı taburlarını İstanbul'a gönderdi. Bunları Abdülhamit Sarayı'nın muhafazasına memur etti. Abdülhamit'in tesiri altında bulunan Arnavut, Arap ve sair hasta birliklerinin yerine yerleştirdi. Eski birlikleri İstanbul'dan uzaklaştırdı. Hücum taburları Taksim Kışlası ile Taş Kışlaya yerleştiler. Bunların genç, ateşli ve binbir mücadele içinde pişmiş subayları, ihtilalin genç kahramanları olarak İstanbul'da vazife almış oldular. Ama aradan çok geçmeden Beyoğlu'nun sokakları ve kaypak çevreleri bu genç kahramanları kendi havasına çekti ve gevşetti. Rumeli askerleri ise kışlalarında onbaşıların, çavuşların yahut arda kalan alaylı subayların ellerinde kaldılar ve disiplinlerini süratle kaybettiler. Araya bir takım tahrikler ve tahrikçiler de karıştı. Din, iman, şeriat sloganları yeni ters yollarda işletilmeye başlandı. Kışlalara din adamı, imam hatip, şeyh sıfatı altında bir takım sarıklı tahrikçiler musallat oldular. Gavurluk, dinsizlik, Ulu Hakan sözleri gene leblebi gibi çiğnenmeye girişildi ve tabii netice pek çabuk patlak verdi. Zaten 1. Ordu Kumandanı Muhtar Paşa ayaklamadan daha birkaç gün önce ve ansızın hücum taburları kışlaların teftişe gittiği zaman askeri başıboş halde görmüştü. Zabitler Beyoğlu'na dağılmıştı. Disiplin sıfırdı ve havada ancak nizamsızlık, başsızlık rüzgarları esiyordu. Bu şartlar altında mukadder netice tabii çabuk patlak verdi. Yakın tarihimizde 31 Mart hadisesi olarak geçen 13 Nisan 1909 isyanı birden patladı. Silahlarını kapıp onbaşıların, çavuşların ve alaydan yetişmiş bazı kimselerin liderliğinde ayaklanan, sokaklara çıkan bu askerler şeriat isteriz, gavurluk istemeyiz, mektepli zabit istemeyiz, padişahım çok yaşa gürültüleri arasında o zaman İstanbul'da Ayasofya Meydanı'nda şimdi yanlış bulunan eski Adliye Sarayı'nda toplanan Mebusan Meclisi'ne doğru yürüdüler. Meydanda rastladıkları Adliye Nazırı Nazım Paşa'yı arabasından indirip süngülediler. Bu arada meclise gelen ve biraz da Hüseyin Cahit Bey'e benzeyen Laskiye mebusu Arslan Bey de aynı akibete uğradı. Sağda solda mektepli subay avına çıkıldı. Birçok kanlar döküldü ama asıl iddiaçıların peşindeydiler. Askerin arasına karışan cübbeli, sarıklı softalar, hoca imam kıyafetinde bir takım şüpheli adamlar, din, şeriat ve bu gibi hallerde daima bayrak gibi kullanılan sözlerle havayı karıştırmaya devam ediyorlardı. Kumanda çavuşların ve bazı alaydan yetişmelerin elindeydi. Hülasa olan olmuştu. İnönü bu olaydan bahsederken şöyle nakleder. 31 Mart'ı düşündüğüm zaman önümde koca bir binanın yıkılışını görür gibi olurum. Bence bu isyan tarihimizdeki isyan hadiselerinin en mühimidir. Akis dergisindeki hatıra parçalarından. N-242. Ama işin buralara varacağı daha önceden hiç de belirsiz değildi. Bir taraftan iktidara katılmayan ve dolayısıyla ordu ve hükümet organlarını kontrolünde bulundurmayan İttihat ve Terakki Komitesi, diğer taraftan Makedonya usulü komitecilik alışkanlıklarından da kurtulamamıştı. Bunun üzerine de İstanbul'da hem hükümete hem İttihat ve Terakki'ye muhalif basın organları pek çabuk belirdi. İttihatçı yayınla muhalif basın aralarında sert çatışmalar başladı. İttihat ve Terakki buna karşı komitecilik kerörüne başvurdu. Serbesti gazetesi başyazarı Hasan Fehmi Bey'in 27 Mart'ta İstanbul'da bir İttihatçı subay tarafından öldürülüşü bardakta suyu taşıran son damla oldu. O sıralarda bir İttihad-ı Muhammediye Cemiyeti kurulmuştu. Derviş Vahdeti adında bir müteassıp bu cemiyetin başındaydı. Volkan adında bir de gazete çıkarıyor, kudurgan yazılar yazıyordu. Bediüzzaman Said-i Kürdi ünvanıyla dolaşan bir maceracı Said-i Nursi, Derviş Vahdeti'nin yakın yardımcısıydı. Bazen cübbe, külah, bazen belinde hançer ve silahla dolaşarak ortalığı karıştırıyordu. Bediüzzaman Said-i Kürdi unvanlı o zaman Said-i Nursi, zamanın mucizesi olan Kür Said manasında olarak seçmişti. Yine tam o sıralarda alaylı subaylar meselesi de alevlendi. Orduda ıslahat maksadıyla hükümet 7000'i aşkın bir alaylı zabitler grubunu ordudan ayırmak, emekliye çıkarmak için listeler hazırlamıştı. Bunlar adına Mebusan Meclisi'ne gösterişli ve iddialı müracaatlar yapıldı. Orduda daha pek çok alaylı subay vardı. Hülasa hava gergindi. Mebusan Meclisi'ndeki durum da pek sakin değildi. İşte 31 Mart olayı bu hava içinde patlamıştı. Olay İstanbul'dan Selanik'e, İttihat ve Terakki'nin Selanik'teki kurucularından ve görevi jandarma subaylığı olan fakat İstanbul'da cemiyeti temsil edenlerden İsmail Can Polat. Mebusluklarda ve nazırlıklarda bulundu. İstiklal Savaşı'ndan sonra ve Atatürk'e yapılan suikast olayıyla ilgili sayılarak 1925'te İstiklal Mahkemesi kararıyla İzmir'de idam edildi. Tarafından telli bildirildi. Selanik derhal harekete geldi ve aynı zamanda Edirne'yi harekete getirdi. İstanbul üzerine sevk edilmek üzere bir ordu tertiplenmesine karar verildi. Selanik'ten Hüsnü Paşa kumandasında iki tümenle gönüllü müfrezeleri, Edirne'den de bir tümenle gene gönüllüler harekete geçirildiler. Kol ağası Mustafa Kemal, Hüsnü Paşa karargahında hareket şubesi erkanı harbiydi ve bu orduya hareket ordusu ismini o buldu. Kol ağası İsmet Bey, evvela Edirne merkezinde harekatla meşguldü. Kol ağasılığı ile beraber Edirne'de 2. Süvari Tümeni kurmaylığına atanmıştı. Fakat çok geçmeden onu da hareket ordusunda Edirne Tümeni'nin kumandanı Şevket Turgut Paşa erkanı harbiyesine katılma emri verildi. Hareket ordusu Ayas Tafanos'a, Yeşilköy'e vardığı zaman orada karargaha katılmıştı. Mustafa Kemal Hüsnü Paşa karargahının İsmet Bey de Edirne grubunun kurmaylarıydılar. Yeşilköy'de hareket ordusunun idaresini Selanik'ten gelen Mahmut Şevket Paşa aldı. İstanbul şehrine yürünecekti. İttihat ve Terakki İnkılabı'nın en genç subayları iş başındaydılar. Mustafa Kemal, Karabekir, Cemal ve diğerleri. O sırada Berlin'de ateşe militer olan Enver Bey ile Paris'te ateşe militer olan Fethi Bey de İstanbul'da hareket ordusuna koşmuşlardı. Şehirdeki asiler ise başsızdı. Taksim ve Taşkışla'da bazı mukavemetler oldu. Yıldız Sarayı etrafında tasfiye daha kolay geçti. Nihayet asiler teslim oldular ve 31 Mart isyanı 14 Nisan 1909'da fiilen sona erdi. Yeni tarih hesabına göre 27 Nisan. Yeşilköy'de toplanan Mebusan ve Ayan Meclislerinin müşterek oturumundaki bir kararla da Abdülhamit II tahtından indirilerek yerine Veliaht Reşat Efendi Sultan 5. Mehmet ünvanı ile tahta çıkarılmıştı. Abdülhamit kendi kardeşi ve veliahtta olan Reşat Efendi'yi 19 yıldan beri görmemişti. Orduda siyaset ve bir sözcülük vazifesi. Hareket ordusu muvaffak olmuş, saltanat değişmişti. İttihat ve Terakki de bazı azalara ile hükümete katıldı. Fakat ne var ki orduda birlik kaybolmuştu. Çünkü artık orduya siyaset girmişti. İnönü bundan elem duyarak bahseder. Halbuki 1908 ihtilalini yapanlardan bir kısmı ihtilalden sonra birlik, kudretli, modern ordunun ülküsü içindeydiler. Her geçen gün bu ülküyü zaafa uğratıyordu. Bu durum daha İstanbul'da hareket ordusunun bazı genç kurmayları arasında bir endişe konusu olarak belirdi ve ön yüzbaşı İsmet Bey'e tarihi bir vazife düştü. O sırada yalnız Rumeli ordularının değil, Anadolu ordularının üstünde de bir otorite olarak parlayan Mahmut Şevket Paşa'ya arkadaşlarının müşterek teklifiyle yazılı taleple müracaatta bulunacaktı. Bu tehlikeye paşanın dikkati çekilecekti. Gereken tedbirlerin alınması istenecekti. Hem bu muhtırayı yazmak hem de onu Mahmut Şevket Paşa'ya götürmek ve gerekirse biraz açıkça konuşmak vazifesi arkadaşları arasında en genç kurmay olan İsmet Bey'e düştü. İsmet Bey muhtırayı yazdı. Arkadaşlarının yaptıkları bazı ilave ve tasdihlerden sonra bunu Mahmut Şevket Paşa'ya götürdü. Paşa yazıyı pek yadırgamadı. Dikkatle sonuna kadar okudu ve sonra ordu kumandanlıklarına da tamim edilmesi emrini verdi. Genç kurmaylar geniş bir nefes aldılar. Fakat ameli netice ne oldu? Hiç. Bir siyasi kongre ve siyasetten ayrılış. 31 Mart isyanının padişahın değiştirilmesi, cemiyetin kabineye katılışı, suçluların cezalandırılması gibi tabii neticeleri alınıp, hareket ordusu birlik ve gönüllüleri yerlerine döndükten sonra artık ıslahat ve ordunun tanzimi işlerine geçilmesi gerekiyordu. Ama işler gene istenildiği gibi yürümedi. Gerçi orduda bazı düzenleme ve ıslahat hareketlerine girişildi. Fakat orduda siyaset ve muhalefet hareketleri de gelişiyordu. Basındaki muhalefet cereyanları da orduya sızıyordu. İttihatçıların tutumlarından memnun olmayan bazı zabitlerin ya rekabet ve kıskançlık veyahut da diğer sebeplerle kuvvetlenen mukavemetleri orduyu içinden sarsıyordu. Gerçi İttihat ve Terakki gidişin fenalığını anladı. Bazı köksüz tedbirler aldı. Ama işin daha ciddi şekilde sahneye çıkışı cemiyetin ikinci kongresindedir. Kongre 13-25 Ekim tarihleri arasında Selanik'te toplandı. Mustafa Kemal kongreye Bingazi, Afrika Libya delegesi olarak katıldı. İsmet Bey ile Kazım Karabekir 2. Ordu iddiatçılarını temsil ediyorlardı. Mustafa Kemal'in tezi, teklifi açık ve kesindi. Ordu siyasetten ayrılmalıdır. Cemiyetin asker üyeleri ki başta Enver Bey, Paşa vardı, ya siyasetten ayrılarak orduda kalmalı ya ordudan istifa ederek siyasete devam etmeliydiler. Siyasi cemiyet üyeliği ile askerlik bir arada birleşemez. Mustafa Kemal tezini kongrede reislik sırasının kendisine geldiği gün açık olarak savundu. Şimdi İnönü'nün beyanlarından anlıyoruz ki o zaman o da Mustafa Kemal'le aynı fikirdeydi. Kongre oldukça renksiz bir karara vardı. Teklif kabul olunuyordu. Cemiyet bu hususta gereğini yapmak üzere teşebbüslere girişecekti. Kararlar alacaktı. Ama bu teşebbüs ve kararlar hiçbir zaman alınmadı. Binbaşı Enver Bey, İttihat ve Terakki'nin parlak yıldızı ve orduda en aktif kurmay olarak kalmakta devam etti. Kaldı ki Mustafa Kemal zaten Enver Bey'le hiçbir zaman tam anlaşabilmiş değildi. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 1, sayfa 105-117, İki İnsan ve İki Kompleks. Mustafa Kemal ve Enver Paşa konuları Tek Adam'ın 2. ve 3. ciltlerinde de yeri geldikçe işlenmiştir. Hülasa kongreden gerek Mustafa Kemal gerekse İsmet Bey ve diğerleri onların görüşünde olanlar, İttihat ve Terakki'den fiilen ilgilerini kesmiş olarak ayrıldılar. Elbette ki hayal ve ümit kırıklığı içindeydiler. Ama onlar için artık politika arka plana gitmiş ve askerlik ön planda yer almıştı. Bu gelişme onların ordu hayatlarına karışan siyasi ihtirasının, yani siyasi alanda birer aksiyon adamı olma şevk, karar ve ideallerinin ölmesi miydi? Elbette ki hayır. Çünkü bunlar dar bir asker yaşantısının çerçevesine sığacak insanlar olarak yetişmemiştiler. Yalnız bunun için hazırlanmamışlardı. Bu genç insanların yarın daha büyük işlerde ve daha büyük hareketler için alabilecekleri kararlar, atılabilecekleri mücadeleler vardı. Yalnız 1909 kongresinden sonra asker politikacıyı arkaya itmiş fakat politikacı büsbütün silinmemişti. Eğer bir gün zamanı saati çalarsa bu insanlar elbette ki aktif birer asker, birer politikacı olarak da kılıçlarını ve başlarını bütün ağırlığı ile teraziye koyacaklardı.